Ayrım 14.
Doğal olarak da bir iki küçük istisna dışında hiçbir şey kazanamazdı. O zaman da göğüs cebinde duran Marlboro paketinden bir efkarlı cigara tellendirir. Ah ah derdi. Falancanın yerine filancayı işaretleseydim şimdi köşeyi dönmüştüm. Bu köşeyi dönmek fena halde aklına takılmıştı. Sürekli kısa yoldan para kazanma konusunda birbirinden garip planlar yapar. Bu arada da futbolcuların yeteneklerinden, çok çalışmalarından hiç söz etmeden sadece aldıkları ikramiyeleri görür, onları ağzının suları akarak yakından izlerdi. İyi bir işi ve oldukça dolgun maaşı olduğu hatırlatılınca, "Boş versene, adamını bulan ne işler çeviriyor, bizim gibi 3-5 kuruşa talim etmiyor, adamını bulacaksın adamını" diye elini havaya havaya sallayarak zihninde yarattığı o parmağını bile oynatmadan milyonlar kazanılan dünyanın özlem ve hayaline dalar giderdi. Derken bir gün bu delikanlıya miras kaldı. Kıymetli bir tarlanın sahibiydi artık, mülk sahibi olmuştu. İlk yaptığı işini bırakmak oldu. Hem de yıllarca sevgi ve saygıyla yürüyen patron-işçi ilişkisine hiç de yakışmayacak bir biçimde, önceden haber bile vermeden. Öyle ya, artık ağaydı o ve bol vakti vardı. Kahveye daha fazla gider, içkiyi daha fazla içer olmuştu. Çok zaman geçmeden parasız kaldı. Toprağını işlemiyordu. Bu durumda da tarlanın kendi kendine para basacak hali yoktu doğal olarak. Sağdan soldan borç almaya başladı. Borçlar kabardıkça kabarıyordu. Patronuna gitmeye ise yüzü yoktu. Sonunda tarlayı satıp borçlarını ödedi. Geri kalan paraysa bir yatırım yapmaya yetmiyordu. Böylece tekrar ilk başladığı noktaya, rençberliğe döndü. Köşe dönücülüğe imrenirken beğenmediği rahat işinden, dolgun maaşından ve mülkünden olmuştu. Kişiliğin sağlam temeller üzerine oturmamış, iç gücü gelişmemiş kişiye gelen fırsatlar ne hazindir ki onu yüceltmiyor. Tam tersine onu daha da aşağılara yuvarlıyor. Bu nimetler ödül olacağına ceza oluyor sanki bu tür insanlar için. Kim bilir, belki de bu miras ona kalmasaydı bugün en azından işini ve maaşını yitirmemiş olurdu diye düşünmekten kendini alamıyor insan. Ve tam tersi bir örnek. Onu tanıdığımda İstanbul'a geleli henüz 2 yıl olmuştu. Daha önce bir devlet hastanesinde hademelik yapıyormuş. İşini öylesine canla başla ve savsaklamadan yapıyormuş ki doktorların dikkatini çekmiş ve özel bir hastanede çalışması için teklif almış. Tabii maaşı da artmış. Orada da çalışkanlığı ve güler yüzüyle kendini sevdirmiş. Hastanedeki işlerinin yanı sıra yatalak hastaların evlerine giderek onlara bakıyor, geceleri onları bekliyormuş. Böylece kendine bir de ek gelir sağlıyormuş. Gece gündüz çalışıp para biriktirmiş ve bu 2 yılda hem bir arsa hem de evinin tüm eşyalarını almış. Bizlerin onu tanıdığı sıralarda arsasının üstüne ev yapmak için para biriktiriyordu. "Kahveye hiç gitmem abla," diye anlatıyordu. "O sigara kokulu yerde zaman öldürmek niye? Sigaram, içkim, kumarım yoktur benim. Bunlar sezdirmeden insanın cebini deler. O parayı ya bir kenara koyarım ya da gider kendime güzel bir tişört alırım." Bu arada kendisinin hep tıraşlı ve temiz giyimli olduğunu da eklemeliyim. Oysa hızlı para kazanma meraklısı delikanlımızsa hep boru gibi olmuş pantolonu, her zaman ama her zaman sakalı gelmiş yüzü, taranmamış saçları ve buruşuk giysileriyle dolanır dururdu ortalarda. Sanki yatağından fırlayıp da gelivermiş gibi bir hali vardı. Çoğunlukla düzgün hayatı olanın, üstü başı da özenli ve temiz, dağınık bir yaşam rotası tutturmuş olanınsa tıpkı kafasının içi gibi giyiminin de pejmürde olması ne ilginç değil mi? Genç adam anlatmaya devam ediyordu. "Hanımla İstanbul'a geldiğimizde elimizde bavulumuzdan başka hiçbir şeyimiz yoktu. Ama şükürler olsun çalıştık, didindik, para kazandık ve biriktirdik. Buraya gelmeden önce hanıma dedim ki şöyle kendimizi iyice bir toparlamadan çocuk yapmayalım. Allah razı olsun, o da akıllı kadındır. Bana uydu. 2 yıl çocuk yapmadık. Şimdi bir bebemiz var, 20 günlük. Elini öper," dedi ve mahcup mahcup gülümsedi. Köşe dönücülüğe hiç inanmadığını söylerken, "Çalışana iş var abla, hem de nasıl. Ama onu bunu bahane eder kahvede oturursan o başka. Benim işimi kaç kişi yapar? Bütün gün hastanede koşturuyorum. Geceleri de hasta bekliyorum. Yorucu, hem de çok yorucu. Ama iyi de para kazanıyorum şükürler olsun," dedi ve gururla ekledi. "Bak şu şehre geleli 2 yıl oldu. Hem bir arsam var hem de bütün ev eşyamı aldım. Hiç eksiğim yok. Allah izin verirse güzde evin temelini atacağım." Marlboro'lar, havalı otomobiller, kolay kazanılan milyonlar, futbolcuların ikramiyeleri, şans oyunları onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Karısı, yeni doğmuş bebesi, küçük arsası ve o arsanın üzerine inşa edeceği evini düşünüyordu. İç gücü olmayan delikanlının başlangıçta her şeyi vardı. İşi, maaşı, mülkü, ama hepsini yitirmişti. İç gücü olan genç adamınsa bavulundan başka hiçbir şey yoktu. Ama kısa sürede istediği her şeye ulaşmasını ve elde ettiklerini korumasını bilmişti. İşte iç gücün yarattığı fark. Ayrıca eğer çocuğumuza iç güç veremezsek, çok zeki olsa da zekasını iyi biçimde kullanamayabilir. Çok güzel olabilir ama o güzelliğin arkasına daha anlamlı bir şeyler koyma gereğini hissetmeyebilir. Zengin olabilir ama parayı olumlu kullanıp üretken olmak varken sadece tüketmeye yönelebilir. İç gücü olan kişinin bir diğer üstünlüğü, başkalarının ondan daha başarılı, zengin, daha güzel ya da daha zeki olmasının onu mutsuz etmeyeceğidir. Çünkü o, kendi kişiliği içinde rahat, huzurlu ve güvenlidir. Güçlü insanlara dikkat edin, küçük kıskançlıkları yoktur onların. Uzmanların ana baba karnelerindeki notları kırma nedenlerini anımsayarak, gençlerimizin isteklerini okuyunca şaşırmamak elde değil. Çünkü içten, güçlü, mutlu ve değerli bir insan olabilmek için gerekli diğer öğeler konusunda, gençlerin görüşleriyle uzmanların önerileri ilginç bir biçimde bütünleşiyor. Bize güvenin ki biz de kendimize güvenmeyi öğrenelim. İşte bir gencin görüşleriyle uzmanların önerileri ve birleştikleri nokta. Ben edebiyatı çok seven bir insanım. Kitaplar, şiirler okumaya, yazılar yazmaya, özellikle günlük tutmaya, anılarımı yazmaya aşığım. İdealimde iyi bir edebiyat öğretmeni olmak var. Bunun için üniversiteye hazırlanıyorum. Elimden geldiğince arkadaşlarımın, öğretmenlerimin, bazı büyüklerimin bana tavsiye ettikleri kitapları ve kendi seçtiğim kitapların hepsini okumaya çalışıyorum. Zaten odamın duvarında okumak istediğim kitapların bir listesi asılıdır. Sırayla bunları okur ve listeden işaretlerim. Listedeki kitaplar bittiğinde yeni bir liste yaparım ve duvardaki eski listeyi indirip yerine yenisini asarım. Şimdi siz sorun bunun neresinde diyeceksiniz. Sorun ailemin bana karşı olması. Üstelik hem annem hem de babam. Onlara göre kitap okumak veya anı yazmak, günlük tutmak, boşa vakit harcamak. Ne yaptıysam, ne söylediysem onları ikna edemedim. Öğretmenlerimle, çeşitli kişilerle konuşmalarını sağladım ama sonuç hep aynı. Beni yanlış anlamayın. Ailem cahil insanlar değil, ikisi de okumuş kültürlü insanlar. İşte üzüldüğüm nokta da bu. Benim üniversiteye hazırlanmamı, ders çalışmamı istiyorlar. Ben bunları zaten yapıyorum. Okulumda başarılı bir öğrenciyim. Onlar benim bu programı kendi başıma yapabileceğime inanmıyorlar. Artık 17 yaşına geldiğimi ve ne zaman okumam, ne zaman ders çalışmam gerektiğini bilebileceğimi bir türlü kabullenmiyorlar. Sen derslerine çalış, okulunu bitir, üniversiteyi kazan, sonra nasıl olsa bol vaktin olacak okumaya diyorlar. Onların bu tutumu beni, bu işleri onlardan gizli yapmaya yöneltiyor. Akşamları yatıyorum diye odama çekilerek gece lambasının ışığında kitap okuyorum. Hem onları üzmek istemiyorum, hem okumak istiyorum. Hem de bu davranışımdan dolayı suçluluk duymuyorum. Ama beni bu davranışa iten onlar. Sizden istediğim büyüklerin artık gençler okumuyor, gençler kültürsüz gibi eleştirilerden vazgeçip suçu biraz da kendilerinde aramalarını sağlamanız. Sanıyorum bu sadece benim sorunum değil. En azından benim çevremde bu durumda olan pek çok arkadaşım var. Büyüklerimizle ilgili bir başka sorun da güven meselesi. Bize güvenmiyorlar. Neyse ki benim bu sorunum yok. Bize karşı hep korumacı bir tutum içindeler. Neredeyse biblo gibi vitrinin baş köşesine koyacaklar. Ama bunun bizim kişiliğimiz üzerindeki olumsuz etkisinin farkındalar mı acaba? Böyle korumacı ailenin pasif, utangaç, çekingen bir kişiliği ortaya çıkaracağını bilmiyorlar mı? Her konuda bizim adımıza karar vermek istiyorlar. Hata yapacağımızdan korkuyorlar. Oysa biz istiyoruz ki bize güvensinler, bize inansınlar. Hata yaptığımızda üzülmesinler. Bu hatanın bize deneyim olacağını ve bir daha aynı hataya düşmeyeceğimizi bilsinler. Bunu anlasınlar istiyoruz. Gençler, bize güvenin ki biz de kendimize güvenmeyi öğrenelim. pasif, utangaç ve çekingen olmayalım diyorlar. Uzmanlarsa biz anne babaların çocuklarımıza yeterli güven duygusu veremediğimizi, böylece özgüveni olmayan insanlar yetiştirdiğimizi söylüyorlar. Böylece uzmanlarla gençlerimiz bu noktada birleşiyorlar. Ne kadar çarpıcı değil mi? Gençlerimizi içten güçlendirmek istiyorsak kendilerine güvenmelerini sağlamalıyız. Ve bunu da ancak onlara güvenerek ve güvendiğimizi sözlerimiz ve davranışlarımızla kanıtlayarak gerçekleştirebiliriz. Tabii ki ona güveniyoruz diye onu başıboş bırakacak, ne yaparsa yapsın havasına girecek değiliz. Zaten gençlerimiz de bizden böyle bir davranış biçimi istemiyorlar. Tam tersine bizimle konuşarak deneyimlerimizden yararlanmak istiyorlar. Onlara neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunu, kendilerini nelerden ve nasıl korumaları gerektiğini açık açık anlatmalıyız. Bu arada onları tatsız sürprizlere karşı da uyarmalıyız. İnsanlar her zaman göründükleri gibi olmuyorlar. Çok uç bir örnek olacak ama Amerika Birleşik Devletleri'nde iki küçük çocuğunu öldüren anne günlerce gazetelerin manşetlerinden inmedi. Çevrede yaşayanlar onu çok iyi bir komşu olarak tanımlıyor ve olaya hala inanamadıklarını söylüyorlardı. Oysa psikolojik geçmişi deşildiğinde onun her an cinayet suçu işleyebilecek kapasitede bir insan olduğu ortaya çıkıyordu. İyi komşuyla bir cani arasında uçurumlar var, öyle değil mi? Ama bakın bazen ne kadar yakın, hatta iç içe olabiliyorlar. Bir arkadaşımın kızının çalıştığı yerde kasa açılmış ve büyük bir soygun olmuştu. Kasanın anahtarları arkadaşımın kızıyla 3 yardımcısında vardı. Günlerce süren üzücü soruşturma genç kızı perişan etmişti. Sonunda hırsız bulundu. Herkes derin bir oh çekmişti. Genç kız annesine haberi verirken şöyle diyordu: "Tüm bu olaylar çok üzücüydü. Ama en çok üzüldüğüm neydi biliyor musun anne? Hırsız en güvendiğim yardımcım çıktı. Demek ki ben onu hiç tanıyamamışım. Nasıl bu kadar yanılabilmişim?" Sadece böyle gencecik bir insan değil, bizler bile şu yaşımızda bazı insanlar hakkında yanılabiliyoruz. Onun için gençlerimize hayatta böyle sürprizlerle karşılaşabileceklerini, uyanık olmalarını da öğütlemeliyiz. Çok güvendiği birinde bile onu rahatsız eden bir şeyler duyumsarsa bunu yabana atmaması ve araştırmasını söylemeliyiz. Belki bu şüpheler çoğu kez boşa çıkacaktır ama uyanık olmanın da hiçbir zararı yok. Kitabın başındaki "Yanlış Anlama Anne" adlı şiirinin bir bölümünde Selin Tümer şöyle diyor: "Sen hiç tanımadığın insanlara güvendin mi anne?" "Ben güvendim. Hiç de anlattığın gibi korkunç değilmiş anne." Bu dizeleri okurken yüreğimin hop ettiğini ve şansım varmış demekten kendimi alamadığımı itiraf etmeliyim. Elbette felaket tellallığı yapmak istemiyoruz. Selin haklı. Ama annesi ve bizler de haklıyız. Çocuklarımız ve gençlerimiz çok ama çok kıymetli. Onun için bunca özen gösteriyoruz onlara. Bütün istediğimiz uyanık olmaları ve zihinlerinin gerisinde küçücük de olsa bir soru işaretini canlı tutmaları. Bütün bunları öğrettikten sonra da uzaktan gözleyerek onlara küçük özgürlükler vermeliyiz. Sendelediklerinde destek olmalı ve yollarına devam edebilmeleri için yüreklendirmeliyiz. Hatalarını yüzlerine vurmak ve dünyanın sonu gelmiş gibi davranmak yerine anlayışlı davranıp herkesin hatalar yaparak öğrendiğini, asıl önemli olanın hatalardan ders alıp aynı yanlışı yinelememek olduğunu anlatmalıyız. Bir de asıl bizim düştüğümüz bir hata var ki ona da dikkat çekmeden geçemeyeceğim. Çocuğumuz ya da gencimiz bir hata yaptığında bazen ona kendi bencilliğimiz nedeniyle kızıyoruz. Örneğin bizi komşu Fatma Hanım'ın önünde mahcup ettiği için kızıyoruz. Burada önemli olan hatanın kendisi ve çocuğumuzun o hatadan ders alması. Başkalarının önünde mahcup olmayalım diye öyle bir baskı uyguluyoruz ki çocuk rahat davranışlarla bazı şeyleri deneyerek öğrenme fırsatı yakalayamıyor. Oysa hangisi daha önemli? Fatma Hanım'ın beğenisi mi, çocuğumuzun deneyerek, bazen de hata yaparak öğrenecekleri mi? Olayın özüne inmeli, şekilde kalmamalıyız. Tüm bu küçük duyarlılıklar onun içten güçlenmesine yardımcı olacak, yarattığımız hoşgörü ortamıysa her şeyi bize anlatmasını, aramızda güzel bir diyalog kurulmasını sağlayacaktır. Hayatında neler olup bittiğini bilip onu uyarıp koruyabileceğiz. Bu hoşgörü ortamını yaratmaz. Kişiliğinin gelişimi için önemli olan küçük özgürlükleri kısıtlarsak, bizimle konuşmayacak, düşüncelerini, hatalarını bizden saklayacak. Böylece bizim de ona yardım etme şansımız ortadan kalkacaktır. Gençlerle yazılanları ana babalar da okumalı. Bu noktada duyarlı ve çağdaş bir anneden aldığım mektubu sizinle birlikte okuyalım istiyorum. Ben 37 yaşında üniversite mezunu bir anneyim. Biri 17 yaşında kız, diğeri 14 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğum var. Çocuklarımla iyi diyalog kurabilmek için elimden geldiğince gayret ediyorum. Bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Onlarla anne-evlat ilişkisinden çok arkadaş gibiyiz. Sayın Ongun, kitaplarınız da gençlere o kadar güzel hitap ediyor, o kadar güzel yol gösteriyorsunuz ki, okuduğum her satırda size hayranlığım daha da artıyor. Gerçi kitaplarınızda gençlere sesleniyorsunuz ama bizler de büyük bir zevkle okuyoruz. Hatta Bir Pırıltıdır Yaşamak adlı kitabınızı okurken çocuklarıma yaptığım telkin ve öğütler konusunda kendimi sınama imkanını bulmuş oldum. Bizim gençliğimizde bu tür kitaplar okuyamamış olduğumuz için de üzülüyorum. Bu mektubu size niçin yazdığıma gelince, Bu Hayat Sizin adlı kitabınızın son bölümünde gençlere size yazmaları için çağrıda bulunmuştunuz. Ben de o gençlerden birinin annesi olarak sizden bir ricada bulunacağım. Mümkünse kitabınızın bir bölümünde anne babalara seslenin. Onları çocuklarıyla daha yakından ilgilenmeye, evlatlarına daha çok ilgi ve sevgi göstermeye davet edin. Çocukların ve gençlerin sorunlarını anlayabilmeleri için daha duyarlı olmaya çalışırlarsa diğer sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Ne yazık ki birçok ebeveyn bir zamanlar kendilerinin de aynı dönemleri yaşadıklarını unutuyorlar. Hayatın çarkları içinde öyle eziliyorlar ki onlara da hak vermek gerek ama yine de unutmasınlar ki en büyük zenginliğimiz mükemmel biçimde yetiştirebildiğimiz evlatlarımız. Bu da her şeyden önce ilgi ve sevgiyle oluyor. Gaziantep'ten gelen bu güzel mektubu okurken gözümün önünde gençlerimizin hayran oldukları televizyondaki bir magazin reklamında kızının sınava hazırlanmasına yardım eden sonra da onu sürpriz bir kekle karşılayan anne beliriverdi. Mektubu yazan annenin de işte böyle bir anne olduğunu hemen duyumsuyor insan. Ne güzel. Ve çok, pek çok gencin isteklerini, beklentilerini dile getiren bu gencin mektubuysa Karabük'ten geliyor. Bundan 2 hafta önceydi. Hafta sonu arkadaş kitap evine gittim. Onlara yardımcı olmayı seviyorum. Tam raflara kitapları yerleştiriyordum ki hoş giyimli, güler yüzlü, zarif bir hanım içeri girdi. Bir yandan kitaplara bakıyor, istediklerini ayırtıyor, bir yandan da benimle sohbet ediyordu. Daha önceki yıllarda çok okuduğunu, şimdi ise iş temposunun okumasını yavaşlattığını anlatıyordu. İstediği kitapları paketliyordum ki birden bir kitap okumuştum ve hayran olmuştum. Ondan da bir tane almak istiyorum. Adı Bu Hayat Sizin deyince öyle şaşırmışım ki ya diye olduğum yerde kala kaldığımı fark ettim. Belki bunca şaşırmam anlamsız ama ben şu ana kadar sizin kitaplarınızı sadece gençlere satmıştım. Bir büyüğün alıp okuduğuna tanık olmamıştım. Onun için de buna çok sevindim. Çünkü sizin gençlerle ilgili görüşlerinizi gençler okuyor ve biliyor. Siz yazılarınızda gençlere yol gösteriyorsunuz. Bu gençlere yardımcı oluyor ama aynı yazılar anne babalar tarafından da okunmalı ki onlar da bizlere nasıl davranmaları gerektiğini öğrensinler. Sizin fikirlerinizi biz biliyoruz ama büyüklerimiz bilmiyor. Böylece sonuçta aynı şeyler devam edip gidiyor. Özellikle gençlere yönelik bu çalışmaları büyüklerimiz bilmiş olsalar onlar bizleri mutlaka daha iyi anlayacaklar. Kuşaklar arasında bunca uçurum olmayacak. Siz söyleşiler yapıyorsunuz, yazıyorsunuz ve bu etkinliklere biz gençler katılıyoruz. Burada sorunlar görüşülüyor, konuşuluyor. Söyleşi bitiyor, herkes dağılıyor ve dışarıda aynı şeyler devam ediyor. Oysa bu gibi konuşmalara ailelerimiz, büyüklerimiz, öğretmenlerimiz de katılmış olsalar, işte o zaman bir şeyleri aşarız. İşte bizim gençlerimiz, gel de onları beğenme. Sorunlara ne kadar gerçekçi yaklaşıp ardından da ne kadar akılcı çözümler getiriyorlar. Diyorum ya, ben son üç kitabımı onları dinleyerek, onların yönlendirmeleri doğrultusunda yazdım. Ve bakın yeni bir öneri. Biz bize konuşmayalım. Ailelerimiz, büyüklerimiz, öğretmenlerimiz de katılsın ve sorunlarımızı hep birlikte tartışalım diyorlar. Kim bilir, belki de bu öneri doğrultusunda bundan sonraki okul söyleşilerine anne babalar da davet edilir. Neden olmasın? Yavaş yavaş da olsa artık bazı şeylerin değişmeye başladığı bir gerçek. Az önceki annenin düşünceleri ve tutumu, ardından genç kızımızın önerisi ve bu kitabın oluşmasını sağlayan birbirinden güzel mektuplar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu el ele verip ulu ağaçların gölgelediği kendimize özgü kıvrımlı patikada yürümeye başladık demektir. Bu bir ışık yakmak demektir. Her mektup bir parıltılı ışık ve gençlerimizden birinin sözlerine gönderme yapıp, kimi orada kimi burada yanmış olan pırıltıların birleşip bir ışık seline dönüşmesini dileyerek konumuza devam edelim isterseniz. Ev, okul, ödev üçgeninde sıkışıp kalmamak. Geçen yaz deniz kıyısında ıslak kumların üzerinde günlük yürüyüşümüzü yaparken kızıma sordum. Sence biz anne babalar bir insan yetiştirmek için bildiklerimizin dışında daha neler yapmalıyız? Zihnimin gerisinde ise bu kitap için yazılan mektuplar ve mektuplardaki düşünceler uçuşuyordu. Kızım bir an düşündükten sonra bizde sosyal yaşam yok dedi. Gençler ev, okul, ödevler üçgeni içinde dönüp duruyorlar. Sanatla, sporla ilgilenmeleri özendirilmiyor. Eğlenmelerine izin verilmiyor. Örneğin Viyana'daki dil okulunda bize Almanca ders veren öğretmenlerimiz aynı zamanda kendi eğitimlerini sürdürmekte olan üniversite öğrencileriydi. Yani hem çalışıp hem okuyabiliyorlardı. Ayrıca sporla, sanatla, müzikle çok küçük yaşta tanışıyorlar ve bunlar onların yaşamının bir parçası haline geliyor. Arkadaşlarıyla müzelere, klasik müzik konserlerine, tiyatroya gitmek ve bunlardan zevk almak onlar için bir partide dans etmek kadar doğal. Ayrıca çok seyahat ediyorlar. Çalışıp kazandıkları parayla geziyor, dünyayı tanıyorlar. Tabii bütün bunlar da onlara deneyim kazandırıyor. Bir rahatlık, bir özgüven veriyor. Bence bizde eksik olan bu sosyal boyut. Bunları dinlerken mektuplarda yazılanlar ve zihnimin gerisinde uçuşan fikirlerle öneriler yerli yerine oturuvermişti. Evet, gençlerimizin pek çok mektupta yinelenen belli bir konudaki isteklerine bir başlık bulmuştum artık. Yaşamlarına katmak istedikleri sosyal boyut. Kızıma teşekkür ettim ve ne dersin bunu hani o bilimsel çalışmalar sonunda ortaya çıkan bazı yeni buluşlar gibi Defne'nin kanunu diye adlandıralım mı dedim. Gülüştük ve ıslak kumlarda yürümeye devam ettik. Gerçekten pek çok mektupta güven isteğinin yanı sıra dikkati çeken bir diğer önemli öğe de yaşamlarına getirmek istedikleri sosyal boyut. Burada da gençlerle uzmanların birleştiklerini, bizimse ne yazık ki bunun dışında kaldığımızı görüyoruz.